Kıymetli dinleyenlerimiz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Kendi Gök Kubbemiz programıyla huzurlarınızdayız. Efendim bugün, derman arardım derdime, derdim bana derman imiş mısralarıyla tanıdığımız Niyazi Mısri, Kendi Gök Kubbemiz programında misafirimiz olacak. Efendim Niyazi Mısri, yaşadığı dönemden günümüze kadar gerek tasavvufun gerekse edebiyatımızın en önemli isimlerinden biri oldu. Öyle ki kültür tarihimizde Yunus Emre'den sonra en çok bestelenen ilahi Niyazi Mısri'ye aittir. 12 Rebiul Evvel 1027'de 9 Mart 1618'de Malatya'nın Aspozi kasabasında doğdu. Asıl adı Mehmet'tir. Şiirlerinde ilim tahsili için bir süre Mısır'da kaldığından Mısri mahlasıyla Niyazi mahlasını kullanmış, bu ikisinin birleşiminden meydana gelen Niyazi Mısri, Mısri Niyazi ve Şeyh Mısri diye tanınmıştır. Niyazi gençlik yıllarında tahsili sırasında sufilere muhalif olduğunu, meclislerine gitmediğini, ancak zamanla bu görüşünün değiştiğini ve bir halveti şeyhine intisap ettiğini, Nakşibendi dervişi olan babası Soğancızade Ali Çelebi'nin bundan memnun olmayıp kendi şeyhine götürmek istediğini, fakat bu şeyhi kamil bulmadığı için babasının teklifini reddettiğini söyler. Şeyhinin Malatya'dan ayrılmasının ardından zahir ilimleri alanındaki öğrenimini sürdürmek üzere Diyarbakır'a giden, bir yıl orada kaldıktan sonra Mardin'e geçen Niyazi, bu iki şehirdeki alimlerden mantık ve kelam okudu. 1050'de Kahire'ye gidip Esher medreselerinde ilim tahsiline başladı. Bu sırada oturmakta olduğu Şeyhuniye Külliyesi'ndeki Kadiri Tekkesi'nin şeyhine intisap etti. Adını vermediği bu şeyhin ilim ve tasavvuf yolunda büyük bir gayretle çalışırken, bir gün kendisine zahir ilmi talebinden tamamen vazgeçmedikçe, tarikat ilminin kendisine açılmayacağını söylemesinden etkilenen Niyazi, ikisi arasında tercih konusunda kararsız kaldı. Abdülkadir Geylani rüyasında zuhur ederek zahir ilmini öğrenip onunla amel etmesini, tarikat ilmini ise bir mürşide ulaşarak elde edebileceğini, ancak kendisini irşad edecek kişinin bu şehirde olmadığını söylemesi üzerine, 3 yıldır ikamet etmekte olduğu Kahire'den şeyhinin izniyle ayrıldı. Mısır, Suriye ve Anadolu'nun çeşitli şehirlerini dolaşıp 1056'da İstanbul'a gitti. Küçük Ayasofya civarında Sokullu Mehmet Paşa Camii Medresesi'nin bir hücresinde halvete girdi. Daha sonra bir süre Kasımpaşa'daki Uşşaki Asitanesi'nde misafir kaldı. Aynı yıl İstanbul'dan ayrılıp Anadolu şehirlerini dolaşmaya başladı. Uşak'ta Ümmi Sinan'ın halifelerinden Şeyh Mehmet Efendi'nin zaviyesindeyken Elmalı'dan Uşak'a gelen Ümmi Sinan'a intisap etti. Ve onunla birlikte dergahının bulunduğu Elmalı'ya gitti. 9 yıl burada şeyhine hizmet edip seyri sülukunu tamamlayan Niyazi, 1066'da halife tayin edilmesinin ardından Uşak, Çal ve Kütahya'da irşat faaliyetlerinde bulundu. İstanbul'da başlayıp yayılan Kadızaderiler hareketinin etkisiyle aleyhinde bazı dedikodular çıkınca 1072 yılı başlarında bölgeden ayrılarak birkaç müridiyle birlikte Bursa'ya yerleşti. Bu yıllarda Hacı Mustafa adlı müridinin kız kardeşiyle evlendi. Fatıma ve Çelebi Ali adlı iki çocuğu dünyaya geldi. Kadızadeliler zihniyetini sürdüren Vaiz Vani Mehmet Efendi'nin 4. Mehmet'le yakınlık kurarak ülkede sema, zikir ve devranı yasaklattığı, 1077 yılından sonra da faaliyetlerini sürdüren Niyazi Mısri, vaazlarında bu yasağa sebep olan Vani Mehmet Efendi ile onun temsil ettiği zihniyeti sürekli eleştirdi. Mensuplarının giderek artıp zikir yaptıkları caminin yetersiz kalması üzerine, Abdal Çelebi adlı bir hayırsever tarafından Ulu Cami civarında bir dergah inşa edildi. Niyazi'nin Bursa'dayken Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın davetine uyarak 4. Mehmet'in ikamet ettiği Edirne'ye gittiği, itibar ve hürmet gördüğü, dönüşte İstanbul'a uğradığı, hangi tarihte gerçekleştiği belirtilmeyen bu ziyaretin ardından 1083'te bir defa daha Edirne'ye davet edildiği kaydedilmektedir. Kendisi de aynı yıl Edirne'ye davet edildiğini, devlet adamlarıyla görüştüğünü, sağlam delillerle görüşlerini savunup kabul ettirdiğini söyler. Ancak orada ne kadar kaldığından ve daha önceki ziyaretinden bahsetmez. Onun Edirne'ye muhtemelen ilk defa bu tarihte gittiği söylenebilir. Niyazi bu ziyareti sırasında eski camide vaaz ettiği sırada söylediklerinden dolayı daha sonra kendisine intisap edip halifesi olan Sadr-ı Ali çavuşlarından Azbi Baba nezaretinde Rodos'a sürgün edildi ve adanın kalesinde bir hücreye kapatıldı. 9 ay sonra Bursa'ya dönmesine izin verildi. Niyazi hapse giriş tarihinin 13 Cemaziyelahir 1085 olarak kaydeder. Kaynaklarda vaaz sırasında cifre dayalı bazı bilgilerden bahsetmesi yüzünden sürgüne gönderildiği söyleniyorsa da sürgünün asıl sebebi devlet adamlarına yönelttiği eleştiriler olmalıdır. Niyazi yaklaşık 1,5 yıl kadar süren bir dönemin ardından defterdar Sarı Mehmet Paşa'ya göre cezbe galebesiyle şeriatın zahirine aykırı bazı sözleri sebebiyle Bursa Kadısı Ak Mehmet Efendi'nin şikayeti üzerine bu defa Limni Adası'na sürgün edildi. 15 yıla yakın sürgün hayatı yaşadıktan sonra 2. Ahmet'in fermanıyla istediği yere gitmesine izin verilince tekrar Bursa'ya döndü. Ertesi yıl ordunun Avusturya seferine çıkacağı sırada 200 müridiyle birlikte sefere katılmak için hazırlıklara başladığı öğrenilince kendisine Bursa'dan ayrılmayıp hayır dua ile meşgul olması için bir Hatt-ı Hümayun gönderildi. Ancak o, padişaha bir mektup yazarak bu isteğini kabul edemeyeceğini bildirdi. Niyazi'nin Tekirdağ yakınlarına kadar geldiğini öğrenen 2. Ahmet, silahşör Beşir Ağa ile birlikte kendisine hediye olarak bir araba ve dervişlere dağıtılmak üzere önemli miktarda para gönderip kendisini Tekfur Dağı'da karşılamasını istedi. Fakat o bunları şiddetle reddetti. Edirne'ye ulaşmasının engellenmesi için gönderilen Mirahur Dilaver Ağa da Niyazi'yi ikna edemedi. Bu arada Sadrazam Bozoklu Mustafa Paşa, Niyazi'nin Edirne'ye gelmesi halinde sözlerinin halk ve ordu üzerinde etkili olacağını ve büyük bir fitne kopacağını ileri sürerek padişahı etkiledi. Niyazi'nin müritleriyle birlikte öğle namazından önce Selimiye Camii'ne geldiğini duyan halk camiyi doldurdu. Sadrazam, şeyh sürgün edilmezse büyük bir kargaşa çıkacağını söyleyerek padişahı tekrar uyardı. Bunun üzerine kaymakam Vezir Osman Paşa ile Yeniçeri ağası Abdullah Ağa, padişah tarafından davet edildiğini belirterek Niyazi'yi camiden dışarı çıkarıp Limni'ye sürgün edildiğini kendisine tebliğ ettiler. 30 kadar müridiyle birlikte tekrar Limni'ye gönderilen Niyazi Mısri, ertesi yıl burada vefat etti. Kabri üzerine yaptırılan türbesi Sultan Abdülmecid zamanında onarılmıştır. Kıymetli dinleyenlerimiz, Niyazi Mısri'den bu denli bahsetmişken bir hikaye zikretmek isteriz. Efendim, bir tacirin bir papağanı vardı. Bir gün tüccar Hindistan'a gitmek için yol hazırlığına başladı. Kölelerinin, cariyelerinin her birine ayrı ayrı Hindistan'dan ne getireyim, ne istersin diye sordu. Her biri ayrı bir şey istedi. Tüccar papağanına da sordu. Ey güzel kuşum, sana ne getireyim, sen Hindistan'dan ne istersin dedi. Papağan, oradaki papağanları görünce halimi anlat ve de ki, falan papağan benim mahpusumdur. Ben onu kafeste besliyorum. Size selam söyledi. Ben gurbet ellerde, kafeslerde sizin hasretinizle can vereyim, siz serbestçe ağaçlıklarda, kayalıklarda dolaşın. Bu reva mıdır? Hiç değilse bir seher vakti ben garibi de hatırlayın ki ben de birazcık mutlu olayım dedi. Başka da bir şey istemem dedi. Günler geceler boyu yol gitti, nihayet Hindistan'a vardı. Giderken birkaç papağan gördü, kayalıklara konmuş. Bekliyorlardı. Atını durdurup seslendi. Ben falan memlekette filan kişiyim. ticaret yapmak için buralara geldim. Benim bir papağanım var, size selam söyledi ve böyle böyle dememi istedi, dedi. Tüccar sözlerini bitirir bitirmez o papağanlardan birisi titredi. Nefesi kesildi, düşüp öldü. Tüccar bu haberi verdiğinden dolayı bin pişman oldu. Ne yaptım? Bu zavallı kuşun ölümüne sebep oldum. Galiba bu benim kuşumun bir yakını, candan seveni olsa gerek, diye düşündü. Ardından bir hayli zaman geçti, tüccar alışverişini bitirip memleketine döndü. Herkesin istediğini bir bir verdi. Kuş kafesinde tüccara sordu. Benim istediğim nerede? Hemcinslerimi, papağanları gördün mü? Ne söyledin, ne gördünse bana anlat, beni de mutlu et, dedi. Tüccar, sevgili kuşum, kusura bakma. Fakat söylemesem daha iyi olacak sanıyorum. Çünkü hala o saçma sapan haberi götürerek yaptığım akılsızlığa ve cahilliğe yanmaktayım. Onun için anlatmasam daha iyi, dedi. Papağan ısrar etti. Bunun üzerine tüccar istemeye istemeye olanları anlattı. Tarif ettiğin yere varıp dostların olan papağanları görünce senin söylediklerini ve selamını söyledim. İçlerinden biri buna dayanamadı. Üzüldü, titredi ve hareketsiz kaldı. Ödü patladı, dayanamadı, öldü gitti, dedi. Bunu görünce çok pişman oldu. Fakat nafile bir kere, söylemiş bulundum, dedi. Tüccarın sözlerini duyan papağan kafesin içinde titredi, hareketsiz kaldı ve biraz sonra düşüp öldü. Tüccar bunu görünce aklı başından gitti. Ağlayıp sızlamaya başladı, külahını yere vurdu. Ey güzel sesli kuşum, sana ne oldu, neden bu hale geldin? Ben ne yaptım, başıma ne işler açtım, diye dövündü. Sonunda ölü papağanı kafesten çıkarıp pencerenin kenarına getirdi. Getirir getirmez papağan hemen canlanıp uçtu, bir ağacın en yüksek dalına kondu. Tüccar buna şaşıp kaldı. Ey güzel kuş, bu ne iştir, bu ne haldir? Bana anlat, bu hileyi nasıl öğrendin de beni kandırdın, dedi. Papağan konduğu yerden seslendi. Sevgili efendim, o Hindistan'da gördüğün papağan benim selamımı alınca düşüp ölmüş gibi yaparak bana bu haberi gönderdi. Eğer kurtulmak istiyorsan öl, dedi. Ben de gördüğün gibi onun dediğini yaparak hapisten kurtuldum. Kısaca öldüm, kurtuldum kafeslerde tutulmaktan, dedi. Gel ey gurbet diyarında esir olup kalan insan. Gel ey dünya harabında yatıp gafil olan insan. Gözün aç, perdeyi kaldır. Duracak yer mi gör dünya? Kati Mecnun durur buna, gönül verip duran insan. Kafeste tutiye sükker verirler, hiç karar etmez. Acep niçin karar eder bu zindana giren insan? Ne müşkül hal olur gaflette yatıp hiç uyanmayıp. Ölüm vaktinde Azrail gelince uyanan insan. Kararmış kalbin ey gafil, nasihat neylesin sana? Hacerden katıdır kalbi, öğüt kâr etmeyen insan. Bu derdin çaresin bul, sen elinde varken fırsat. Ne ıssı sonra ahuzar edip hayfa eden insan. Niyazi, bu öğüdü sen ver, evvel kendi nefsine. Değil gayriye andan kim tuta her işiten insan. Efendim, Niyazi Mısri, Halvetiye'nin dört ana kolundan Ahmediye'nin Mısriye şubesinin piri olarak kabul edilir. Tarikatın Bursa Ulu Camii'nin güney kısmında Niyazi'nin sağlığında inşa edilen asitanesi, 20. yüzyılın başlarına kadar faaliyetini sürdürmüş, daha sonra bakımsızlıktan yıkılıp yerine bugünkü postahane binası yaptırılmıştır. Niyazi Mısri, Limni'de sürgündeyken Tekke'de halifelerinden Şenikzade Mehmed Efendi vekaleten postnişin olmuş, onun ölümünün ardından bir süre Gazi Ahmed Efendi ve ardından oğlu Çelebi Ali Efendi postnişinlik yapmıştır. son postnişin Mehmet Şemseddin Efendi'dir. Tarikatın Bursa dışında Selanik, İzmir ve Kahire'de de dergahları olduğu bilinmektedir. Niyaz-ı Mısri, Yunus Emre tarzı tasavvufi nazım türleri geleneğinin en başarılı temsilcilerinden biridir. Aruz'da yazdığı şiirlerde genellikle Nesimi ve Fuzuli, Hece ile yazdıklarındaysa Yunus Emre'nin tesirleri açıkça görülür. Mısri, Yunus Emre'nin bıraktığı yerden yeni ve güçlü, bestelenmeye müsait şiirler ortaya koymuştur. Mısri'deki bu etki, şairin sanatını besleyen en önemli kaynak haline gelmiştir. Niyazi Mısri ayrıca Yunus Emre'nin bazı şiirlerini şerh etmiştir. Niyazi Mısri şiirlerinde vahdet-i vücut, varlık birliği, aşk, ahlak, yaratılış, eşyanın hakikati, varlığın tekamülü, insanın hakikati, Mısri şiirinin ana temalarını oluşturmuştur. Niyazi Mısri, edebiyatımızda şiirlerine en çok şerh yazılan şairlerden biridir. Niyazi Mısri'nin şiirleri 17 kişi tarafından şerh edilmiştir. Şerhlerinin bu kadar çok olması, onun çok okunduğunun, çok sevildiğinin ve tesirinin genişliğinin delili sayılabilir. Edebiyat tarihimizde en çok okunan, yazılan ve yaygın hale gelen ilahiler ona aittir. Kültür tarihimizde Yunus Emre'den sonra bestelenen en fazla ilahi de ona aittir. Niyazi Mısri her şeyden evvel mutasavvuf bir şairdir. Niyazi Mısri, varlık birdir. O da Hakk'ın varlığıdır. Ve yaratıklara var demek mecazidir düşüncesini benimseyen sufilerdendir. Derman arardım derdime. Derdim bana derman imiş. Burhan sorardım aslıma, aslım bana bürhan imiş. Sağı solu gözleridim, dost yüzünü görsem de yu. Ben taşrada arar idim, ol can içinde can imiş. Öyle sanırdım ayrıyem, dost gayrıdır ben gayrıyem. Benden görüp işideni bildim ki, ol canan imiş. Savm-ı salatı hac ile sanma biter zahid işin. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Kanden gelir yolun senin ya kande varır menzilin. Nereden gelip gittiğini anlamayan hayvan imiş. Mürşit gerektir bildire, hakkı sana hakkel yakin. Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş. İşit Niyazi'nin sözün, bir nesne örtmez hak yüzün. Hak'tan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pünhan imiş. Efendim, Niyazi Mısri, işit Niyazi'nin sözün, bir nesne örtmez hak yüzün. Hak'tan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pünhan imiş derken, son olarak kendi sözlerinin işitilmesini talep ediyor. Zira şair, hiçbir şeyin Allah'ın varlığını perdeleyemediğini, Hak'tan ayrı hiçbir nesnenin olmadığını dile getiriyor. Bunu görmek içinse şairin dediği gibi, tevhid irfanına vakıf olabilmek esas şart. Çünkü görmeyi bilmeyen insanlara Allah'ın sırları gizli, tevhid ehline ise aşikardır.